Bir yandan da hocam, Ümit hocam, yani bu iklim politikalarının sağlıkla bağlantılarını izleyebilir miyiz? Yani yerel düzeyde uygulamalara örnekler verebilir misiniz?
Valla şimdi sağlık meselesi tabii iklim politikalarının adaptasyon kısmında daha çok yer alıyor. İşte yani iklim değişikliğinin etkilerine uyumla ilgili bir konu olarak ele alınıyor. Çünkü halk sağlığı ya da kişilerin sağlığı üzerine tarım üzerine etki yaptığı gibi ya da su üzerine, su kaynakları üzerine etki yaptığı gibi etkileri olacağı için. Fakat burada belki şöyle yaklaşmak lazım meseleye. Sağlık üzerine etkilerini hastalıklar üzerinden değerlendiremeyiz. Yani Türkiye'deki sağlık sistemi maalesef biliyorsunuz son yıllarda özellikle tamamen tedavi edici hekimlik yönünde bir ağırlık kazanmaya başladı. Hastaneler, işte tanı ve tetkik ile ilgili çalışmalar, bunlara ayrılan para çok fazla artmaya başladı ve geçmişte çok daha vurgulanan koruyucu sağlık hizmetleri, koruyucu hekimlik arka plana atıldı. Ve bu anlamda tabii bu COVID salgını ilginç bir şekilde halk sağlığının, epidemiolojinin bir anda böyle popülerleşmesi gibi bir şeye neden oldu. Ama ben Türkiye'deki sağlık sisteminin bunu kalıcı kılacağını sanmıyorum. Yani Türkiye'deki sağlık sistemi tedavi edici hekimlik üzerine kurulduğu için bu moda geçecektir maalesef. Bizim tam tersine bu anlayışı değiştirmemiz gerekiyor. Hem kentlerde hem Türkiye ölçeğinde sağlık hizmetlerinde ya da sağlık politikalarının oluşturulmasında koruyucu, önleyici anlayışın, sağlık anlayışının yerleştirilmesi gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla mutlaka yapılan çalışmalar, yazılan eylem planları falan var ama özellikle iklim değişikliğinin sağlık etkileri üzerine Türkiye'de çok ciddi bir çalışma yapıldığını düşünmüyorum. Zaten açıkçası isterseniz Türkiye'de iklim politikaları anlamında da ciddi bir şey yapılmıyor. Türkiye'nin iklim politikaları biliyorsunuz büyük ölçüde kaçak oynamak üzerine kurulu. Adaptasyonda da aşağı yukarı böyle. Tabii farkındalık arttırmaya yönelik çok çalışma yapılıyor ama aslında farkındalık biraz fazla bile arttı. Yani toplumdaki farkındalık çok arttı. Fakat yapılan bir şey yok. Öncelikle politikaların geliştirilmesinin ben daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da hani bu sağlık konusunda, örneğin sıcak dalgası konusunda yurttaş bilgi kazanabilir, nasıl önlem alacağını bunu öğrenebilir ama bu önlemleri alabilmesi için önce sıcak dalgası gelmeden önce meteorolojinin, işte Didem Hoca'nın söylediği gibi meteorolojinin uyarılarından yola çıkarak Sağlık Bakanlığı'nın, valiliğin ve belediyelerin, yerel yönetimlerin bu uyarıları yayınlaması lazım. Onlar bu uyarıları yayınlamazsa siz sıcak dalgasının geldiğini nereden bilip de önlem alacaksınız? İşte bütün bunlar hem yerel yönetimler hem merkezi yönetim için birer test aslında. Yani bu bulaşıcı hastalık salgınında verilen mücadele umarım iklim kriziyle ilgili gelecekte yaşayacağımız belki çok daha büyük sorunlara karşı nasıl davranmamız gerektiği konusunda bir ders olur diye biraz kendimi tekrarlamış oldum ama gerçekten benim buradan çıkarttığım galiba tek ders bu.
Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Tam da Didem hocamın zaten aslında sahada bununla ilgili çokça çalışması vardı. En son buluşmamız oydu. Yerel yönetimlerin eylem planı ile ilgili. Belki siz de bir şeyler söylemek istersiniz hocam bu tarafta.
Özellikle ben şehir sağlığı çalışmaları kapsamında yerel yönetimlerle çalışırken Dünya Sağlık Örgütü'nün de bir sağlıklı şehir diyebilmemiz için bir şehrin taşıması gereken kriterleri 11 başlıkta sıralıyor. Onlardan bahsetmeyeceğim ama yine o 11 kriteri gerçekleştirdiğini düşündüğü şehirlerden şehirlerinin sağlık profillerini ve şehirlerinin sağlıklarını geliştirmeleri için gelişim planlarını istiyor. İşte buna bu noktada ben diyorum ki bir şehrin mutlaka şehir sağlığı profili ve bunun iklimle ilgili iklime uyum, iklime hazırlıklı olma, iklime dirençli bir şehir olabilme ve olayı çok iyi karşılayabilme, hazırlıklı karşılayabilme, olayla karşılaşırken bunu çok güzel yönetebilmek, bu olay geçtiğinde de şehirde yaşayanlar için hayatın hızla normale dönüştürülmesine ilişkin yerel planların hazırlanması gerekiyor. Bu planların içerisinde tabii ki karbon ayak izi gibi ölçümler, hava kalitesi gibi, ultraviyole indeks gibi ölçümler de olacak ama mutlaka bu yapılan ölçümlerin ya da tespitlerin bir sağlık ilişkisinin kurulması gerekiyor. Neden buna ihtiyacımız var? Bazı şeyleri anlatırken Amerika'yı yeniden keşfetmemeliyiz diye bir şey var ya, öyle söylemek gerekir. Biz 1930 yılında umumi hıfza kanunu çıkarmış bir ülkeyiz. Ne demek umumi hıfza? Halk sağlığı kanunu aslında, Türkçe'ye çevirirsek, biraz da kendimize yontarsak. Ve 1930'da o kanun çerçevesinde illerde valilerin başkanlığında il umumi hıfza kurulları, yani halk sağlığı kurulları kurulmuş. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok aslında. O kurullar anayasa niteliğinde kararlar alabilecek kurullar. Benim şehrimin neye ihtiyacı var? Sağlığını geliştirmek için ne gerekir? İklimse eğer benim şehrimin tehdidi, bununla ilgili ne yapmalıyım? Kendi şartlarıma, kendi insanımın özelliklerine göre her şeyi rahatlıkla orada karar verebilirim ve bunu da rahatlıkla uygulamaya geçebilirim. 2017 yılında bir Dünya Bankası için hazırlanmış bir raporu okudum. Bu aralar COVID okumaları yaptığımız için. O raporda Uluslararası Finansal Hazırlık Çalışma Grubu şöyle bir başlık atmış: panik ve ihmal yerine sağlık güvenliğine yatırım yapmak. Ulusal düzeyde pandemi hazırlığının finansmanı diye bir rapor hazırlamış. Bu rapor çok ilginç. Yani merak edenler bunu açıp okusunlar. Bugüne kadar olan pandemilerden alınan derslerden yola çıkarak diyor ki, geçen sürede bu büyük olaylardan ders alınmadı. Pandemi hazırlık ve müdahale yatırımlarının acımasızca, diye böyle tırnak içinde bahsetmeliyim, yetersiz kaldığı görülmektedir. Yani Ümit'in de söylediği gibi çok şey hazırlıyoruz, çok şey yapıyoruz ama bunları ya böyle raflara yerleştiriyoruz ya da davranışlarımıza yansıtmıyoruz. Politikalarımızın altlarına yerleştirmiyoruz. Bunları bir an önce yerleştirmeliyiz. Bu pandemi bizim için bir test aşaması. Böyle kabul etmeliyiz. Gerçekten şimdi eve kapanıyoruz ya, ev dediğimiz mikro bir çevre. Yani bu evin iklimlendirilmesi lazım, havalandırılması lazım. Doğal havalandırılması, doğal iklimlendirilmesi olmayan bir ortamda biz COVID-19'un nasıl bulaşabileceği ya da kimlere temas edebileceğinden bahsediyoruz. Yani kendimizle çelişkilerimizi en aza indirmek için bize zaman tanındı. Yerel strateji planlarının, eylem planlarının ama gerçekçi düzeyde çok somut, mahalle ve konuta indirgenmiş şekilde, hızlı bir şekilde hazırlanması lazım. Sağlık acilleri dediğimiz olaylara hazırlıklı olmak zorundayız. Yani bizim pandemi planımız vardı tabii ki. Hazırlamıştık. Ama bunun bir simülasyonunu, denemeleri de yapmamız lazım. Nasıl bu pandemi bir deneme diyorsak, iklim değişikliğinin sağlık etkileri için de denemeleri yapmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporu var, Risk Altında Dünya diye. Orada diyor ki, dünyayı sağlık acillerine hazır hale getirmek için 7 tane faaliyet öneriyorum diyor. Hükümet başkanları taahhütte bulunmalı, yatırım yapmalı. Ülkeler, bölgesel kuruluşlar örnek teşkil etmeli. Bütün ülkeler güçlü sistemler inşa etmeli. Ve en temel, bu 7 maddeyi saymayayım, en temel mesaj şu: en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız. Nasıl? Teşviklerimizle, koordinasyonumuzla, destekleyici mekanizmalarımızla, tüm kurumlarımızla, tabii ki toplumu da bilinçlendirerek. Nereden bilecek? Nereden bileceği şöyle söylemek gerekiyor: bunları hemen eğitime adapte etmeliyiz. Yani sadece ilkokul eğitimi, ilk öğretimi adaptasyondan, lise eğitiminden, üniversitedeki derslerden bahsetmiyoruz. Veriyoruz zaten o dersleri. Milli Eğitim Bakanımız çok güzel bir uygulama başlattı. evde eğitim alan çocukların ailelerine de eğitim vereceğiz dedi. Bunun gibi örneklere ihtiyacımız var. Yani bir kanal olmalı ve bu kanalda güncel her şeyi tartışmalıyız. İklimce sohbetlerde olduğu gibi diyelim.
İdem Hocam çok teşekkür ediyorum. Şimdi güneşin, demiştim ya, güneşin sandalyesini alıp gelecek geldi. Soruların bir kısmına cevap veremedik. Kusura bakmasın ama hocalarımız aslında ikisi de çok dolu dolu konuştukları için birçok soruya dolaylı anlamda dokundular. Bir tek ekonomisine dokunmuyorduk ki Didem Hoca da orada girdi. Yine Ümit Hoca belirli parantezlerle aslında işin ekonomisine de küçük bir vurgu yaptılar. Buyurun Güneşin Hocam, söz sizde.
Çok teşekkür ederim. Aslında konuklarımız çok güzel özetledi ve çerçeveyi çizdi ve çok da sistematik bir şekilde anlattı. Bana çok fazla görev düşmeyecek burada. Ben çok kısa birkaç tane noktanın altını tekrar çizmek istiyorum. Hani son aklımızda ne kalsın bu akşamın sonunda demek için. Şimdi öncelikle şu an içinde bulunduğumuz bu COVID-19 salgınının iklim değişikliğiyle olan akrabalığından bahsettik. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Bu bizim için bir test dedi Didem Hocam ve Ümit de bu akrabalıktan bahsetti. Gerçekten hızlandırılmış bir şekilde bunu yaşıyoruz. Her açıdan benzerlikleri var. Bilim insanlarının uyarılarına rağmen bildiğimiz, geleceğini biliyor olduğumuz bu gerçeğin bilim insanlarının uyarılarına rağmen ciddiye alınmamasından tutun da şu an yaşanmakta olan evlerdeki yani ciddi bir günlük yaşam değişikliğine kadar ve belirsizlik, yarattığı belirsizlik de buna dahil. Ciddi benzerlikleri taşıyor. Burada çok önemli bir bilgi, 2015 yılında Sağlık ve İklim Komisyonu'nun iklim değişikliğini 21. yüzyılın en büyük sağlık problemi olarak ilan etmiş olması bilgisi. Önemli bir bilgi gerçekten. En büyük sağlık problemi aslında altında bir sürü minik sağlık problemlerinden oluşan büyük bir sağlık problemi bu. Ve bunun temel nedeni şu anda havaların ısınması ya da iklimin yavaş yavaş değişmesi, hızlı hızlı değişmesi, su krizi, gıdadaki kriz değil. Bunlar sonuçları. Aslında bunun temel nedeni insanın ve pek çok diğer canlının, yani canlı biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki canlılığın daha önce hiç karşılaşmadığı bir sıcaklık değişimiyle karşı karşıya olması ve buradaki canlı yaşamını sürdüren koşulların ortadan kalkması ile ortaya çıkıyor. Ve iklim değişikliği bizim su, gıda sistemlerimizi ciddi anlamda değiştirecek. Bunları biliyoruz. Doğrudan etkilenecek. Hatta şu anda COVID krizinde de gördüğümüz gibi çiftçiler bir sürü ürünlerini ekemiyorlar. Ciddi anlamda gıda krizi kapımızda. Bunun için pek çok önlem alınıyor. Suyumuz zaten azdı. Şu anda daha da fazla yükleniyoruz suya, toprağa. Sorunu derinleştiriyoruz aslında şu anda. Bunlar gene de dolaylı etki gibi görüyoruz iklim değişikliğinin. Ama doğrudan aslında aşırı sıcak dalgalarının yarattığı ölümler ve bulaşıcı hastalıkların belki COVID-19'dan daha pek çok COVID-19 benzeri hastalıklar da sırada. Bunları da bilim insanları hep söylüyor ve bir yandan da ciddiye alınmayı bekliyorlar. Bu durumun sonuçlarını tahmin edebiliyoruz. Bu bilgiyi de yayabiliyoruz. Peki ama ne yapacağız? Yani esas neleri yapmamız gerekiyor? Yapmamız gerekiyordu. Şimdi çok daha hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bunlardan da bahsettik. Aslında Didem Hocam dedi, bütün bunlar aslında önlenebilir farkındalıkla ve dirençli toplumların oluşturulmasıyla önlenebilir dedi. Ve şu çok güzel bir cümle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke tanımlarının dirençli ya da dirençsiz toplumlar, ülkeler olarak değişeceği konusunun altı çizildi. Gerçekten ne kadar dirençliyiz? Hani ev, hane bazında ne kadar dirençliyiz? Yani birey bazında ne kadar dirençliyiz? Hane bazında, mahalle bazında, bölge bazında, ülke bazında ne kadar dirençliyiz? Bütün bunları sorgulamamız gerektiği söylendi. Sağlığın sosyal çevreleri diye bir kavramdan bahsedildi. Bu da sadece bireysel sağlık değil. Bu bireylerin sağlığı bozulduğu zaman bunu kademe kademe, dalga dalga etkilenecek olan diğer çevrelerin sağlığını da düşünmemiz gerekiyor. Toplum sağlığını da düşünmemiz gerekiyor dendi. İklim değişikliği zaten hali hazırda oldukça eşitsiz olan bir dünyada yaşıyoruz. İklim değişikliği bu eşitsizliği de daha da derinleştirecek dendi. Ki şu anda COVID-19 salgın sürecinde de bu eşitsizliği yaşıyoruz aslında, gözlüyoruz. Öncelikle şu andaki alışkanlıklarımıza bakmak ve bunları gözden geçirmek durumundayız. Hani hazır evlerdeyken bu konuda eğer evde kalabilme lüksümüz varsa gerçekten, çünkü bu lükse sahip olmayan kesimler var, bu eşitsizlikten pay düşmüş olan, bu alışkanlıkları nasıl değiştireceğimizi düşünmeliyiz. Bu konuda bilgilenmeliyiz. Bu bilgiler var. Hocalarımın söylediği gibi işte pek çok raporlar hazırlanmış durumda. Bas bas bağırılıyor. Birçok bilgi var. Dolayısıyla bunlara ulaşmak da mümkün. Bunları gözden geçirmek, bilgilenmek. Var olan su kullanımı ve gıda sistemlerimizi ne yönde değiştireceğimizi de biliyoruz aslında. Yani bu paradigma düzeyinde bir değişim gerektiriyor ve bu yönde önlemlerimizi almamız lazım. Hatta şu anda işte büyük oranda kentler çok etkileniyor bu krizden ve iklim değişikliğinin sonuçlarından da kentler çok etkilenecek. Ve kentlerde insanlar evlerinde oturuyorlar. Yani dolayısıyla vakitleri var. Gerçekten tekrar söylüyorum. Bu vakti olan lüks zamanı, bu eğer varsa, hani sokak insanı değilsek, mülteci değilsek, sağlık çalışanı değilsek, oturup bunlara kafa yormamız gerekiyor. Nasıl iyileştireceğiz? Teknolojiye erken uyarı sistemlerinin dahil edilmesi, erken uyarı sistemlerinin oluşturulması için teknolojiyi kullanmak dendi. Bunun çok önemli olduğunu vurguladılar. Ve aslında gene paradigma düzeyinde bir değişimden bahsetti Ümit. Çok çok önemli. Şu anki sağlık sistemini koruyucu sağlık çerçevesiyle ele almak meselesi. Hani tedavi, semptomatik tedavi paradigması üzerinden gidiyor. Koruyucu sağlık odağıyla ele alınması gerektiği söylendi. Sosyal kanıt havuzu, Didem Hocam'ın söylediği şey çok güzel gerçekten. Bir dönemi, bir süreci, şu an akut bir şekilde yaşanan süreci kayıt altına almak ve daha bu tecrübelerden faydalanmak için çok çok önemli. Sadece tıbbi ve laboratuvar kayıtları değil, aynı zamanda sosyal kanıtların da toplanması. Özetle sanırım herkesin söylediği, yani temel aldığım notların üzerinden geçtim. Son olarak tekrar şu an yaşadığımız süreci bu yöndeki hazırlıklarımız için değerlendirmeliyiz. Çünkü bu da geçecek. Bu geçtikten sonra rahatlamamalıyız. Önümüzde daha kocaman iklim değişikliği süreci var ve çok çok karmaşık bir süreç. En çok etkilenecek olanlar da biz insanlarız.
Çok teşekkür ediyorum Didem Hocam, Ümit Hocam, Güneşin Hocam. Şahane bir toparlama da oldu. Bir dahaki buluşmamız aslında teknoloji konumuz olacak. Teknolojiye çok değerli paslar attınız. Üçünüze de çok teşekkür ediyorum o anlamda. Teknolojinin iklimce nasıl tartışılacağında biz çatısı bir çerçevesi oluşmuş oldu aslında bir taraftan. Sorular şimdiden kafalarda şekillenmeye başlamıştır iklimdaşlarda. Ben yavaş yavaş kapanış metnime doğru geçiyorum. Sizlere tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlerle olduğunuz için hem de konuğumuz uzmanlarla katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dijital ortamdaki sohbetimiz 21 Nisan Salı günü. iklimce teknoloji dediğim gibi bir önce belirttiğim gibi teması. Gelecek sohbetimizde yine iklimce haberlerden uzak kalmamak için @iklimceden bizi takip edebilirsiniz. UNDP Türkiye'den bizi takip edebilirsiniz. Gerek Twitter gerek Instagram hesaplarından soramadığınız sorulara da oradan bize gönderme imkanını bulabilirsiniz. Bu akşamınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz iklimdaşlar. Görüşmek üzere.